Ayrım 8.
Önce paniğe kapıldığım için böyle davranmış olabileceğimi düşündüm. Ama saklandığım madyanda olanları kafamda tartmaya vakit buldum. Aslında kaçmıyor, çağrıldığım yere gidiyordum. Musa'nın hücresi temiz, iyi havalandırılan, toprak zeminli bir yerdi. Kral Yahudinin karşısında üç ayaklı bir tabureye oturdu. Bu çağrı kimden geliyordu? İbrahim'in, Yakub'un ve İshak'ın tanrısından geliyordu. Yahova'dan geliyordu. Yahova Sina çölünde bir dağın adıdır. Bu dağ bir tanrının simgesi yapmak şaşılacak bir şey değil. Teb'deki batı dağı sessizlik tanrıçasını barındırmıyor mu? Yahova tek tanrıdır. O bir manzara parçasını indirgenemez. Kaçak olarak saklandığın sırada neler oldu? Tanrı bana dağda yanan bir çalılık şeklinde göründü. O bana adının anlamını açıkladı. Varım. Neden gerçeği tek yamaçla sınırlandırmış? Yaratıcı atom hem var olan hem de var olmayandır. Yahova bana bir görev verdi Ramses. Senin hoşuna gitmeyebilecek kutsal bir görev. Yahudi halkını Mısır'dan çıkarmak ve kutsal topraklara götürmek zorundayım. Duyduğunun Tanrı'nın sesi olduğunu emin misin?
Evet. Senin sesin kadar net ve kalındı. Çölün yanılsamalarla dolu olduğunu unutma. Beni kuşkuya sürükleyemeyeceksin. Gördüğümün ve duyduğumun ne olduğunu biliyorum. Görevim Tanrı tarafından belirlendi ve o görevi yerine getireceğim. Bütün Yahudilerden mi söz ediyorsun? Mısır'dan özgürce çıkacak olan bütün Yahudi halkından. Bir Yahudinin özgürce dolaşmasını kim engelliyor? Yahudilerin inancının resmen kabul edilmesini ve toplu göçlerin izin verilmesini istiyorum. Öncelikle hapishaneden çıkman gerek. Bu nedenle Abner'i aratıyorum. Onun tanıklığı senin aklanmanı kesin olarak sağlayacak. Abner Mısır'ı terk etmiş olabilir. Söz veriyorum. Onu mahkemeye çıkarmak için gereken her türlü çaba gösterilecektir. Sana karşı duyduğum dostluk hiç bozulmadı Ramses. Hititlere karşı yaptığın savaşta zaferin için dua ettim. Ama sen Firavunsun. Bense Yahudi halkının gelecekteki başkanıyım. Şunu bil ki üstlendiğim göreve saygı duymadığın takdirde düşmanlarının en amansız olacağım.
Dostlar her zaman bir anlaşma zemini bulamazlar mı? Görevim dostluğumuzdan önce gelir. Kalbim paramparça olsa da Yahova'nın sözüne itaat etmem gerekir. Bu konuda konuşacak zamanımız olacak. Her şeyden önce senin özgürlüğüne kavuşman gerek. Hapiste olmak bana ağır gelmiyor. Yalnız başıma kaldığım bu süre içinde kendimi gelecek günlerin zorluklarına hazırlıyorum. Bu zorlukların ilki ağır bir mahkumiyet olabilir. Yahova beni korur. Öyle olmasın umarım Musa. Hafızanı yokladığında savunmana yararlı olacak herhangi bir ayrıntı bulamıyor musun? Ben gerçeği söyledim ve gerçek üstün gelecek. Bana pek yardımcı olmuyorsun. İnsan Firavun'un arkadaşıysa adaletsizlikten neden korktun? Sen hiçbir zaman adaletsizliğin, krallığı ve yargıçların vicdanını sarmasına izin vermezsin. Ofir adında biriyle karşılaştın mı? Hatırlamıyorum. Hatırlamaya çalış. Sen benim başkentimi inşa ederken Ofir sahte bir mimar kılığında senin ilişki kurdu. Büyük bir olasılıkla sana Akhenaton'un dinini övmüştür. Evet, böyle biriyle tanıştım. Sana somut önerilerde bulundu mu? Hayır, ama bana Yahudilerin dertlerine duyarlıymış gibi göründü. Dertleri, bu kelime biraz abartılı değil mi? Sen Mısırlısın, bunu anlayamazsın. Ofir denen bu adam, Mısır'a karşı komplo kuran bir Hitit casusu, üstelik katil. Onunla yapacağın en ufak bir işbirliği vatana ihanetle suçlanmana neden olur. Ulusuma yardım eden biri kim olursa olsun benim minnettarlığımı kazanır. Doğduğum bu topraklardan nefret mi ediyorsun? Çocukluğum, gençliğim, Memphis'teki öğrenimim, senin hizmetindeki kariyerim, bunların hepsi artık benim için öldü ve unutuldu Ramses. Ben bir tek toprağı seviyorum, o da Tanrı'nın ulusuma vaat ettiği topraklardır. Tarım Bakanı Necem o gün alışılmadık derecede sinirliydi. Aslında tatlı dilli ve neşeli biri olan bakan, sekreterini sebepsiz yere terslemişti. Dikkatini incelemesi gereken dosyalar üzerinde toplayamadığı için bürosundan çıktı ve Sito ile Lotus'un laboratuvarına gitti. Güzel Nubyeli yere çömelmiş, kudurmuşçasına kuyruğunu sallayan kırmızı başlı bir engerek yılanını zapt etmeye çalışıyordu. Bakanı, şu bakır kabı tutar mısınız dedi. İyi de bilmem ki, acele edin. Necem tereddüt ederek içinde kahverengi yapışkan bir sıvı olan kabı aldı. Sakın dökmeyin, çok yakıcıdır. Necem titriyordu. Nereye koymam gerekiyor? Masanın üzerine. Lotus engerek yılanını bir sepetin içine sokup kapağını kapattı. Sizin için ne yapabilirim Necem? Siz ve Stu, yılan oynatıcısı kısık sesiyle Stu'dan ne isteniyor diye sordu. Çeşitli boydaki filtrelerden acayip buharlar yükseliyordu. Masaların üzerinde kavanozlarla süzgeçler, mataralarla tüpler ve ilaçlarla şuruplar yan yana duruyordu. Söylemek istediğim... Bir öksürük nöbeti bakanın konuşmasını engelledi. Stu, peki öyleyse söyleyin dedi. Sakal tıraşı olmamış, asık suratlı Sito, sulandırılmış yılan zehrini bir kaptan ötekine boşaltmakla uğraşıyor ama çalıştığı bölümü kaplayan duman için uzaktan fark edilmiyordu. Küçük K hakkında konuşacaktım. Ne olmuş ona? Asıl bunu sorması gereken, neyse, demek istiyorum ki şu ana kadar bu çocuğun eğitimiyle ben ilgilendim. Okumayı ve yazmayı seviyor. Yaşına göre olağanüstü bir olgunluk gösteriyor. Şimdiden birçok katibi kıskandıracak bir kültüre sahip. Tanrıların ve toprağın sırlarını öğrenmek için hiç tereddüt etmiyor. Onun istediği... Hepsini biliyorum Necem. İşim var. Sadede gel. Siz çok zor bir adamsınız Steve. Hayat da öyle değil mi? Her gün yılanlarla düşe kalk insanın saçmalıklarla uğraşmaya vakti olmuyor. Necem şoki oldu. Ama benim ziyaretimin çok ciddi bir nedeni var. Öyleyse ne diyecekseniz onu söyleyin. Pekala. Konuya doğrudan gireceğim. Neden K'yı kötü yola sürüklüyorsunuz? Steve elinde tuttuğu dar boğazlı küçük şişeyi masanın üzerine koydu. Alnının terini sildi. Laboratuvarıma giriyor ve tam çalışırken beni rahatsız ediyorsunuz Necem. Bu yetmiyormuş gibi bir de bana hakaret ediyorsunuz. İçimden bakan oluşunuzu aldırış etmeden suratınızın ortasına bir yumruk patlatmak geliyor. Necem geri çekildi, Lotus'a çarptı. Beni affediniz, bilmiyordum ama bu çocuk... Nubyeli güzel, büyüleyici gülümsemesiyle Kaan'ın bu yaşta büyüyle tanışması size çok mu erken geliyor diye sordu. Necem, evet evet öyle diye yanıt verdi. Bu titizliğiniz sizin adınıza onur verici ama korkularınız yersiz. Bu kadar küçük bir çocuk, böylesine karmaşık ve tehlikeli bir bilimle karşı karşıya. Firavun bizden oğlunu korumamızı istedi. Başarıya ulaşabilmemiz için Kaan'ın işbirliğine ihtiyacımız var. Bakan sarardı. Onu korumak mı? Nasıl bir tehdit söz konusu? Lotus, sığır salamurası sever misiniz diye sordu. Ben mi? Elbette. Benim özel yemeklerimden biridir bu. Yemeğimizi bizimle paylaşır mısınız? Bilmem ki. Böyle son anda sizi rahatsız... Stow, yemeğe kalıyorsun diye kestirip attı. Kaan'a gelince. O dayanıksız bir çocuk değil ama Ramses'in büyük oğlu. Ona saldırarak kral ve kraliçe çiftini ve ülkeyi zayıflatmak istiyorlar. Ona yöneltilen zararlı etkileri kovmak için Kaan'ın çevresinde sinirli bir duvar öreceğiz. Yapacağımız iş çok dikkat gerektiriyor. Üstelik zor ve riskli. Bu yüzden iyi niyetli herkesin yardımının başımızın üstünde yeri var. 20. Yahudi mahallesinin küçük sokağı, gelip geçenleri güneşin yakıcı sıcağından korumak için direklerin üzerine gerilmiş sazın hasırlarla örtülmüştü. Kapılarının eşiğine oturmuş ev kadınları çene çalıyorlardı. Yoldan geçen sakadan su içmek için konuşmalarına bir süre ara veren kadınlar, bir an için soluklanmak için duran seyyar satıcıların ve şantiyelerden dönen tuğlacıların da katılmasıyla sohbetlerine yeniden başladılar. Herkesin kafasında bir tek konu vardı, Musa'nın davası. Kimilerine göre o ölüme mahkum edilecekti, bazılarına göre ise hafif bir cezayla kurtulacaktı. Birkaç kişi yönetime baş kaldırmayı savunsa da çoğunluk kederli bir tavır takınıyordu. Kim Firavun'un ordusuna ve polisine karşı çıkabilirdi? Hem sonra Musa birini öldürdüğüne göre çarptırılacağı cezayı hak etmiş sayılmaz mıydı? Musa herkes tarafından seviliyordu. Kim onun tuğlu işçilerine karşı fedakarca tutumunu ve onlara sağladığı maddi olanakları unutabilirdi ki? Hatta birçokları onun yeniden mimarlık görevine devam etmesini ve Yahudilerin kaderleriyle ilgilenmesini istiyordu. Buna rağmen Musa'nın yasanın gereklerine göre cezalandırılmasına kimse karşı çıkmıyordu. Aaron çevresindeki insanların endişelerini paylaşıyordu. Elbette ki Musa'nın kaderi Yahova'nın elindeydi. Ama Mısır adaleti cinayet işleyenlere karşı yumuşak davranamazdı. Şayet Abner mahkeme huzuruna çıkmayı kabul edecek olursa suçlama ortadan kalkacaktı. Ama Abner ısrarla Musa'nın yalan söylediğini iddia ediyor ve bu nedenle dava sona ermeden saklandığı yerden çıkmayı reddediyordu. Aaron elinde Abner'in aleyhine bir kanıt olmadığından onun tanıklık yapmasını sağlaması için kabile reisinden araya girmesini isteyemiyordu. Aaron küçük sokaktan geçerken başını kapüşonla örtmüş bir dilenciyi fark etti. Bağdaş kurmuş ve sırtını duvara dayamış olan dilenci, geçenlerin attıkları ekmek parçalarıyla karnını doyurmaya çalışıyordu. Aaron zavallı dilenciyi gördüğü ilk gün onu unutmaya çalıştı. İkinci gün ona yiyecek verdi. Üçüncü gün yanına oturdu. Senin kimin kimsen yok mu? Yok. Evli misin? Karım öldü. Çocuklarım çekip gitti. Başına nasıl bir felaket geldi? Ben tahıl tüccarıydım. Güzel bir evim vardı ve çok rahat bir hayat yaşıyordum. Ama karımı aldatarak ağır bir suç işledim. Tanrı da seni cezalandırdı. Haklısın. Ama bu hale gelmeme Tanrı neden olmadı. Birisi benim başka bir kadın ilişkim olduğunu öğrendi ve bana şantaj yaptı. Sonunda beni iflasa, evliliğimi de yıkıma sürükledi. Karım kahrından öldü. Sen bana bir canavardan söz ediyorsun. Ortalığı kasıp kavurmaya ve çevresine felaket saçmaya devam eden bir canavar. Adı ne bu adamın? Adını söylemeye utanıyorum. Hangi nedenle? Çünkü o da senin ve benim gibi Yahudi. Benim adım Aaron ve topluluğumuz içinde sözü geçen biriyim. Artık susmaya hakkın yok çünkü bir uyuz keçi hastalığı bütün Suriye'ye yayabilir. Artık ne önemi var? Ben tek başına kalmış umutsuz bir adamım. Üzüntülü olmana rağmen başkalarını da düşünmen gerekir. Bu adam cezalandırılmalı. Dilenci, adamın adı Abner diye mırıldandı. Artık Aaron'un elinde Abner'in davranışından şikayetçi olmak için ciddi bir neden vardı. Aynı akşam kabilelerin yaşlıları ile reislerini topladı ve tahıl tüccarının başına gelenleri anlattı. Yaşlılardan biri Abner'in eskiden tuğlu işçilerine şantaj yaptığı söylenirdi dedi. Ama bu konuda kimse şikayette bulunmadı ve bu olay bir dedikodudan öteye gitmedi. Abner'in mahkeme huzuruna neden çıkmak istemediği şimdi anlaşılıyor. O bu çalkantının yatışmasını bekliyor. Musa ise hapiste ve sadece Abner'in tanıklığı onu kurtarabilir. Bu can sıkıcı durum karşısında kimse taraf tutmaya niyetli değildi. Aralarından bir kabile reisi hepsinin düşüncesini özetledi. Açık konuşalım. Musa bütün Yahudileri güvensizliğe sürükleyen bir cinayet işledi. Onun cezalandırılması adaletsizlik olmayacaktır. Ayrıca çılgın fikirleriyle aramıza huzursuzluk tohumları ekmek için döndü. Sağduyu olayları akışına bırakmayı gerektirir. Aaron fena halde öfkelendi. İşte korkakların içinde bir korkak. Demek Abner gibi bir ipsize yardım etmeyi ve sizin için mücadele eden Musa'yı ölüme göndermeyi seçiyorsunuz. Yahova size felaket ve üzüntü versin. Toplantıdaki en yaşlı üye olan emekli tuğlu işçisi ateşli bir biçimde araya girdi. Aaron haklı. Bizimki aşağılık bir davranış. Kabile reislerinden biri Abner'i koruduk diye itirafta bulundu. Kesin olmayan suçlamalardan yola çıkarak kendini tehlikeye atacak bir davranış onu zorlamaya hakkımız yok. Aaron elindeki değneği hızla yere vurdu. Abner sana kardeşlerinin sırtından zengin olman için yardım etmiş olmasın? Nasıl cesaret edersin bunu söylemeye? Öyleyse dilenciyi Abner'le yüzleştirelim. En yaşlı üye teklif kabul edildi dedi. Abner tuğlacıların mahallesinin merkezindeki iki katlı bir evde Musa'nın mahkumiyetinden sonra çıkmak üzere saklanıyordu. Zaman içinde zengin ve saygın bir kişi olan Abner durmadan pasta tıkınır ve zamanının büyük bir bölümünü uyumakla geçirirdi. Yaşlıların ve kabile reislerinin onu dilenciyle yüzleştirmeye karar verdiklerini duyduğunda Abner gülmüştü. Çünkü bir dilencinin anlattıklarının kendi söyleyecekleri karşısında hiçbir ağırlığı olamazdı. Üstelik Abner bir adamın böylesi bir sefalete düşmesine göz yumdukları için tüm Yahudi halkının Mısır yasaları önünde sorumlu olduğunu hatırlatacaktı. Şayet bu dilencinin durumu yine de ciddiye alınırsa o zaman yandaşları bu aciz adamı ortadan kaldırmış için üstlenecekti. Yüzleştirme Abner'in evinin zemin katında, kanepelerine yastıklar konmuş konuk odasında yapıldı. Odada ihtiyar heyetinin en yaşlısı, meclis üyeleri tarafından yetkili kılınan bir kabile reisi ve beli bükülmüş, yürümekten aciz dilenciyi savunan Aaron vardı. Abner alaycı bir tavır içindeydi. Bu sefil adam benim hakkımda saçma sapan şeyler söylüyor. Acaba konuşabilecek hali var mı? Yapılacak en akıllıca iş bu adamın karnını doyurmak ve sonra da son günlerini geçirmesi için onu Delta'daki bir çiftliğe göndermek olur. Aaron oturması için dilenciye yardım etti. En yaşlıya, şayet yargıcın huzurunda yazıp imzaladığın belgedeki olayları doğrulamak için Musa lehinde tanıklık etmeyi kabul etseydin böyle bir yüzleştirmeye gerek görmezdik dedi. Musa heyecanlı ve tehlikeli bir adamdır. Bense kardeşlerimden birçoğunu zengin ettim. Benim için bir yararı olmayacak tehlikelere neden atılayım? Aaron araya girdi. Gerçek ortaya çıksın diye. Gerçek değişkendir. Ayrıca Musa'yı özgürlüğüne kavuşturmak yeterli olacak mıdır? Ne de olsa sonuçta o bir katil. Bu işe burnumuzu sokmakla hiçbir kazancımız olmaz. Musa senin hayatını kurtardı. Sen de onunkini kurtarmak zorundasın. Bu olaylar çok eskide kaldı. Hafızam bulanık. Geleceği düşünmek daha iyi değil mi? Hem zaten benim yazılı dilekçem Musa'nın lehinde kullanılacak. Bu sayede Musa ölüme mahkum edilmeyecektir. Ölmek yerine uzun süre hapiste yatmak daha çok istenecek bir kader midir? Musa kendini kontrol edebilir ve Sari'yi öldürmeyebilirdi. Sabrı taşan Aaron değneğini yere vurdu. En yaşlı üye, öfkeye yer yok dedi. Bu adam alçağın teki. Kendi insanlarını ihanet etti ve daha da edecek. Abner sakin ol dedi. Ben cömert bir insanım ve her türlü ihtiyacını karşılayacağıma dair söz veriyorum. Benim için yaşlı insanlara saygı göstermek kaçınılmaz bir görevdir. En yaşlı üye ile kabile reisi orada olmasaydı Aaron, Abner'in suratını dağıtırdı. Dostlarım, sözü daha fazla uzatmayalım ve anlaşmamızı size büyük bir zevkle sunacağım yemek masasının etrafında kutlayalım. Dilenciyi unuttun mu Abner? Ha, şu dilenci. Söyleyecek nesi vardır ki? Aaron zavallı dilenciye seslendi. Korkma, rahatça konuş. Adam bitkin görünüyordu. Abner kahkahayı bastı. Bu adam bırakın beni suçlamayı, konuşmaktan bile aciz. Artık yeter. Onu hizmetçilerime teslim edin. Mutfakta zavallının karnını doyursunlar.
Aaron'un onuru kırılmıştı. Konuş.
Yalvarırım.
Dilenci ağır ağır dikilince daha önce kimsenin fark etmediği heybetli vücudu ortaya çıktı. Adam başındaki kapüşonu indirip yüzünü açtı. Şaşkına dönen Abner bu beklenmedik korkunç davetlinin adını zorlukla söyleyebildi.
Seramana.
Sardunyalı korsanlara özgü bir gülümsemeyle tutuklusun dedi. Mahkemede Abner dinlendiği sırada Seramana çelişkili duygular içindeydi. Musa'nın suçsuzluğunu kanıtlayacak olan Abner'i aslında hiç bulmak istememişti. Buna karşın görevini mükemmel bir şekilde tamamladığı için de gururlanıyordu. Yahudinin zararlı biri olduğunu düşündüğü halde Seramana, Ramses'in isteğine boyun eğmişti. Bu da hükümdarın ne kadar etkileyici bir kişiliği olduğunu gösteriyordu. Ama Ramses Musa'ya güvenmekle hata etmişti. Buna rağmen arkadaşlığı kutsal değerlerin arasında sayan bir hükümdarı Seramana nasıl eleştirebilirdi? Bütün Pir Ramses, vezirin açıklayacağı jüri kararını bekliyordu. Bu dava Musa'nın saygınlığını önemli ölçüde artırmıştı. Halkın büyük bir kısmı ve tuğlacıların tamamına yakını artık Musa'dan yana olduklarını açıkça gösteriyordu. Ne de olsa Musa, hayatın sillesini yiyen zavallıların savunucusu gibi görünmüyor muydu? Seramana Musa'nın sürgüne gönderileceğini umuyor, böylece kral ve kraliçe çiftinin her geçen gün daha güçlü bir şekilde kurdukları ahengi bozamayacağını düşünüyordu. Ameni mahkeme salonundan çıktığı zaman Sardunyalı ona doğru koştu. Firavun'un özel sekreteri keyifliydi. Musa aklandı. 21. Bütün saray erkanı, duvarları yenilgiye uğratılmış düşman askerlerinin figürleriyle dolu çok büyük bir merdivenle çıkılan görüşme salonunda toplanmıştı. Hiç kimse Firavun'un hangi nedenle bütün hükümet üyelerini ve yönetimden sorumlu başlıca kişileri bir araya topladığını bilmiyordu. Ama herkes ülkenin geleceği için önemli bir takım kararların açıklanacağını düşünüyordu. Ramses tarafından ödüllendirilen kişiler beyaz zemin üzerine maviyle yazılmış adlarıyla çevrili anıt kapıdan girerken, Ameni kırgınlığını belli etmemekte zorluk çekiyordu. Neden kral ona bu toplantı konusunda hiçbir şey söylememişti? Yüzündeki ifadeye bakılırsa aşağının da ondan fazla bir şey bilmediği anlaşılıyordu. Salon öylesine doluydu ki içinde balıkların kaynaştığı gölcüklerin ve çiçekli bahçelerin yer aldığı döşemedeki resimler görünmüyordu. Sütunlar arasına sıkışan kalabalığın arkasında üstünde soluk yeşil, koyu kırmızı, açık mavi, parlak sarı, kirli beyazdan oluşan büyülü bir görüntünün sergilendiği duvarlar vardı. Ancak böylesi kaygılı bir anda papürüs bitkileriyle kaplı göletlerde çılgınca eğlenen kuş figürlerini seyretmeyi kim düşünürdü? Yine de Stu, eve gümecilerin, önünde düşüncelere dalan ve hatları kraliçeninkini andıran genç bir kadını betimleyen resme bakıyordu. Bu kadın figürünün çevresindeki lotus, haşhaş, gelincik, papatya ve kantaron çiçeklerinden oluşan dekor, neşeli ve huzur dolu bir duayı simgeliyordu. Bakanlar, yüksek rütbeli devlet memurları, kraliyet katipleri, ayinciler, devletin gizli arşiv sorumluları, rahipler, rahibeler, önemli hanımlar ve ileri gelen diğer kişiler Ramses ile Nefertari tahtlarına otururken sessizliğe gömüldüler. Hükümdarın gücü çarpıcı, heybeti ise erişilemezdi. Yukarı ve aşağı Mısır üzerindeki hakimiyetini simgeleyen iki tacı başında yaldızlı peştemalı belinde olan Ramses, sağ elinde çoban çomağı şeklindeki asayı tutuyordu. Bu büyülü asa Ramses'e görünmeyen dünyadaki halkını bir arada tutmada ve onların görünen dünya ile ilişki kurmalarını sağlamada yardımcı oluyordu. Nefertari güzelliği Ramses gücü simgeliyordu. Toplantıya katılan herkes kralla kraliçeyi birbirine bağlayan ve her ikisine de sonsuzluğun havasını veren derin aşklarını fark ediyordu. Baş ayinci hayatın bütün şekillerinde saklı olan Tanrı Amon'a bir dua okudu. Bunun ardından Ramses konuştu. Dedikodulara son vermek için uygulamaya koyacağım politikalar konusunda verdiğimiz bazı kararları hemen açıklayacağım. Bu kararlar kraliçeyle birlikte uzun saatler süren konuşmalarımızın meyvesidir. Birçok saray katibi hükümdarın hemen uygulamaya konacak kararname gücündeki sözlerini not etmeye hazırlandılar. Mısır'ın kuzeydoğu sınırını güçlendirmeye, orada yeni kaleler kurmaya, eski surları sağlamlaştırmaya, garnizonları iki katına çıkarıp askerlerin maaşlarını artırmaya karar verdim. Kral duvarı geçilemez hale getirilmeli ve deltayı her türlü istila girişimine karşı korumalı. Taş yontucu ve tuğlacı ekipleri yarından itibaren gerekli çalışmaları yapmak üzere yola çıkacaklar. Yaşlı bir görevli söz istedi. Majeste kral duvar Hitit istilasını durdurmak için yeterli olacak mı? Tek başına hayır. Bu duvar bizim savunma düzenimizde en son sırayı alıyor. Son Hitit karşı saldırısını kıran ordumuzun müdahalesi sayesinde bize bağımlı olan prensliklerini tekrar ele geçirdik.
Şu anda Kenan ülkesi, Amuru ve Suriye bizim istilacılar arasında bir tampon bölge oluşturuyor. Bu eyaletleri yöneten prensler bize sık sık ihanet etmediler mi? Evet, sık sık ihanet ettiler. İşte bu nedenledir ki bu tampon bölgenin idari ve askeri yönetimini Aşağı'ya emanet ediyorum. Aşağı'ya bu bölgede olağanüstü yetkiler veriyorum. Ona oradaki üstünlüğümüzü sürdürmek, yerel yöneticileri kontrol altında bulundurmak, etkili bir haber alma servisi kurmak ve Hitit saldırılarını önleyecek seçkin bir askeri birlik kurmak görevini veriyorum. Bir kısmı hayranlık, bir kısmı kıskançlık ifade eden bütün bakışları üzerine toplamasına rağmen Aşağı soğukkanlılığını bozmadı. Dışişleri Bakanı artık devletin en önemli kişilerinden biri oluyordu. Ramses sözlerini, ayrıca kraliçe ile birlikte uzun bir yolculuğa çıkmaya karar verdim diye sürdürdü. Benim yokluğumda ülkenin günlük işlerinin yönetilmesini her gün annem Tuya'ya danışması koşuluyla Ameni'ye veriyorum. Benimle kurye aracılığıyla haberleşilecek ve onayım olmadan hiçbir kararname çıkarılmayacak. Saray erkanı donup kaldı. Zaten ülkeyi perde arkasından yönettiği bilinen Ameni'ye verilen bu görev kimseyi şaşırtmamıştı. Ama kral ve kraliçe böylesine önemli bir dönemde neden Pir Ramses'ten uzaklaşıyorlardı? Protokol şefi herkesin kafasındaki soruyu sormaya cesaret etti. Majeste, bize bu yolculuğun amacını açıklayabilir misiniz? Mısır'ın kutsal dayanağını pekiştirmek için, kraliçe ile ben önce milyonlarca yılın tapınağındaki durumu görmek için Tebe gideceğiz. Sonra da Büyük Güney'e hareket edeceğiz. Nubya'ya kadar mı? Evet. Beni bağışlayın Majeste. Ama bu uzun yolculuk zorunlu mu? Kaçınılmaz. Saray erkanı Firavun'un daha fazla bir şey söylemek istemediğini anlamıştı. Herkes bu şaşırtıcı kararın gizli nedenlerini kendince bulmaya çalışacaktı. Aslan ana kraliçenin ayakları dibinde uyuklarken kralın sarı köpeği gece bekçisi de onun elini yaladı. Ramses, bu iki sadık arkadaş sana minnet duygularını açıklamaya çalışıyor dedi. Tuya tanrıça sekmete adanacak büyük bir çiçek buket hazırlıyordu. Ana kraliçe altın kenar şeritleriyle süslenmiş uzun elbisesi, omuzlarını örten kısa üslüğü, uçları yere kadar uzanan kırmızı çizgili kemeriyle ne kadar vakur görünüyordu. Anne, aldığım kararlar hakkında ne düşünüyorsun? Nefertari bana her şeyi uzun uzun anlattı ve korkarım bazı kararların alınmasında ben de ona ilham verdim. Kuzeydoğu sınırımızın bir Hitit istilasından etkili bir biçimde korunmasının tek yolu, egemenliğimiz altındaki prenslikleri sıkı bir biçimde kontrol altında bulundurmaktır. Babanın politikası buydu, seninki de böyle olmalı. Ülkeyi 9 yıldır yönetiyorsun, bu ağırlığa nasıl dayanıyorsun? Bunu düşünecek vaktim olmadı. Böylesi daha iyi. İlerlemeyi ve yolunda gitmeyi sürdür. Devlet gemisinin mürettebatının emirlerine harfi harfine uydukları duygusunu taşıyor musun? Yakın çevrem az sayıda güvenilir insandan oluşuyor ve bunların sayısını artırmak niyetinde değilim. Tuya Ameni hakkındaki düşüncelerini şöyle belirtti. Ameni üstün nitelikli bir insan. Geniş bir görüşe sahip değilse de çok az rastlanır iki özelliğe sahip. Namuslu ve sadık. Aşağı hakkında da aynı övgüde bulunabilir misin? O da üstün bir fazilete sahip, cesaret. Aptalca bir gözü peklikten çok derinlemesine yapılan bir araştırma üzerine kurulu bir cesaret. Kuzeydeki egemenliğimiz altındaki prensipleri kollamak için ondan daha iyi biri seçilemezdi.